Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 26. söz hatime. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Birinci fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak, başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra, sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin, fahırlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Üçüncü fıkra, sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. Sırrınca müzekka olmadığın için belki sen kendini o recul-ü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hılkat ve netice-i sanat bil, ucup ve riyadan kurtul. Evet, okuyacağımız dersin başında nefsin bazı özelliklerinden, vasıflarından bahsediyor. Nefis serkeşmiş. Yani baş kaldıran, isyan eden, emir dinlemeyen. Müftehir, iftihar etmeyi, kendini övmeyi seven. Kendisini sena eden. Mağrur, gururlu, kibirli, enaniyet sahibi, ucuplu, kendisindeki güzellikleri, hayırları varsa sahiplenen, kendinden bilen, riyakar, gösterişi seven, insanların alkışına, efendim itibarına, takdirine müşteri olan, onlardan hoşlanan nefis. Şimdi nefsin şeytanın talimiyle bizi günaha, harama sokmaya çalışması, efendim fıska, günaha, işte küfre, dalalete saptırmaya çalışması olduğu gibi bir yönü de bu. Eğer güzel, hayırlı amellerimiz, salih amellerimiz varsa onları da kaybettirmek için enaniyeti kullanıyor. Gurur damarından istifade etmeye çalışıyor. Efendim ucup, riya ile göz boyamaya, işte bizi aldatmaya çalışıyor. Yani nefis, işte şeytan bazen sağdan yanaşır diyorlar ya, işte bu da bir nevi öyle. Bu okuyacağımız derste şeytanın bu damarını, arzularını susturacak, hakka, hakikate teslim edecek olacak mahiyette. Dolayısıyla o zaman hakikatını bu dersin insan anlarsa, serkeşlikten, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar olmaktan inşallah kurtulur. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Burada tabii bir de bize bir ders veriyor. Hani sizin nefsiniz demiyor da, benim nefsim diyor. Acaba neden denildiğinde Nefiste potansiyel olarak bu özellikler var. Bu bir. İkincisi, insanın kendi nefsini kusurlu bilmesi gerekiyor. Ayıplı bilmesi gerekiyor. İşte fena bilmesi gerekiyor. Kötü bilmesi gerekiyor. Neden? Cenab-ı Hak buyurmuş Şems suresi 9. ayet. Gat eflaha men zekkaha. Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Dolayısıyla bizim kurtuluşa ermemiz için nefsimizi temizlememiz gerekiyor. Ama Necim suresi 32. ayette de fela tuzekku enfuseküm buyuruyor. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah Allah, sanki iki ayette bir böyle farklı bir mana, birbirine muhalif bir mana varmış gibi gözüküyor ama değil. Bu iki ayetin manasını birleştirdiğimizde nefsimizi temize çıkarmak için, yani nefsimizin kurtuluşa erenlerden olmak için nefsimizi temize çıkarmamak gerekiyor. Üstad buna tezkiye-i nefs etmemek diyor. Tezkiye-i nefs etmemek. Yani nefsin tezkiyesi, tathiri, temizliği, temizlenmesi, onu tezkiye etmemek, tebriğe etmemektir. Yani manen onu kirli bilmektir. Neden? Çünkü insan nefsinin kusurlu görürse, nefsini itham ederse, ondaki ayıpları, kusurları görür. Aksi takdirde rıza nazarıyla nefise bakıldığında, ondan razı olmuş şekilde nefise bakıldığında, o zaman ayıplarına karşı insan kör olur. Evet, o zaman bizi sıkıntıya götürür. Nefse karşı avukat gibi onu savunmak değil, savcı gibi onu itham etmek lazım ki ayıplarını, kusurlarını görelim. Mesela razı olduğumuz, hoşumuza giden bir adam bizim iş yerimizde çalışsa, onun çalışmasını, harekatını pek fazla görmeyiz, yani incelemeyiz. Ama acaba şu adam biraz şüpheliyse, acaba malları çalar mı, götürür mü falan düşüncemiz varsa, onu çok ciddi bir şekilde rasat ederiz. Gizli kameradan falan bakarız arada bir ona, ne yapıyor, ne ediyor diye. Aynen onun gibi nefisten ebedi hayatımızı mahvetmek, imanımızı zayi etmek beklenir mi? Evet, hayırlı güzel amellerimizi de işte bir şeytandan aldığı dersle enaniyet mikrobunu, şunu, gururu vesaire kullanmak suretle mahvetmeye çalışıyor mu? Evet, o zaman ona güvenmemek, itimat etmemek gerekiyor. Birinci fıkra, madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. Burada bir tevhid hakikatinin altını çizdi. Eşya deyince her şey giriyor. Cenab-ı Hak'tan gayrı her şey. Her şeyde varsa onun bir yaratıcısı var. Sanatlıysa onun bir sanatkarı, bir ustası var. Yani resim varsa ressamın varlığını kabul etmek vaciptir. Mektup varsa katibin varlığını kabul etmek zaruridir. Diyelim ki işte yüzük varsa sarrafın varlığını kabul etmeye mecburuz. İnkar edemeyiz. Bir resime baktığımızda ya bu yağlı boya ne güzel, fırça ne mükemmel bir eser ortaya koymuş demiyoruz. Ressama teşekkür ediyoruz veya eline sağlık diyoruz. Ressam neyin resmini yapıyor? Yeryüzündeki Allah'ın eserlerini çiziyor. Mesela işte bir çiçek yapıyor, bir kelebek yapıyor. Dolayısıyla onun cansız sureti bir ressamın varlığını gerektiriyorsa, canlı olan, hayatta olan, kainatla irtibatta olan, intizamlı olan, mükemmel olan o sanatın da neyi vardır? Bir sanatkarı vardır buyuruyor. 22. sözde gayet katı ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Bütün mahlukat toptan ya bir yaratıcının yarattığı mahluktur, ya böyle kabul edilecek ki bu kolay ve asan olan yoldur. O yaratıcının vücudu kabul edilmezse o zaman bütün mahlukatın, mevcudatın atomlarına, zerrelerine bir yaratıcı, bir ilah olarak bakmak gerekir. Örnek verilirse mesela Süleymaniye'yi kim inşa etti, kim yaptı? Mimar Sinan. Bakın bunu ifade etmek, açıklamak çok kolay. Mimar Sinan'ın ilmi var, mahareti var. O noktada mimarlık alanında ihtisası, kudreti, iktidarı var. Hiç kimse buna itiraz edemez. Ama Mimar Sinan'ın vücudunu kabul etmezsek o zaman diyeceğiz ki Süleymaniye'nin her bir tuğlası bir Mimar Sinan kadar ilmi, kudreti vardır. Her bir tuğlasına Mimar Sinan kadar bir birikim, bir işte mimarlık tecrübesi vermek gerekir. Aynen onun gibi bu kainatı ya sonsuz kudret, sonsuz ilim, her şeyi ihata eden sonsuz iradesiyle, sonsuz hikmetiyle Cenab-ı Hak yapmıştır, yaratmıştır denilecek. Ya da kainatın her bir zerresine bir ilah makamı vermek lazım. Evet, madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış. Şimdi bir, Allah vardır, inkar edilmez. İki, gözünüzün gördüğü her şeyin yaratıcısı, sahibi, maliki odur. Peki, Allah'ın bu mahlukatı, mevcudatı yaratmaktan maksadı nedir? Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Evet. Şimdi kainata baktığımız zaman bir ağaç olarak düşündüğümüzde kainat ağacının meyvesi insandır. Nereden belli? Bütün kainat insan için çalışıyor. İnsan için seferber olmuş. Bütün menfaat ipleri insanın başına bağlanmış. Bitkiler insan için çalışıyor. Hayvanlar insan için seferber olmuş. İşte mevsimler insan için değişiyor. Galaksiler insan için galeyana geliyor. İlahir. Bir ağacın bütün çalışması, bütün gayreti ne için? Meyve için. Dalı da, budağı da, kökü de hep o meyveyi netice vermek için çalışıyor. Aynen onun gibi kainat ağacı da her şeyiyle, hayvanıyla, dağıyla, deniziyle, yağmuruyla, bulutuyla, bütün mahlukatıyla, güneşiyle, gezegeniyle, galaksisiyle insan için seferber olmuş, insan için çalışıyor. Öyleyse bu kainattan maksat insandır denilebilir. Peki İnsandan maksat nedir? İnsan yesin, içsin, efendim nefsi arzularını yerine getirsin, o ölsün gitsin. Böyle adi ve basit şeyler için koca kainat seferber edilmez. Koca mahlukat bunun için çalıştırılmaz. Ağaçtan maksat meyve ise meyveden maksat nedir? Dolayısıyla gayenin gayesi nedir? Şükür ve ibadet diyor üstadımız. İnsanın gayesi bu. Buradan anlıyoruz ki bir insan diyelim ki bir bağa, bir bahçeye baktığı zaman ondan maksadı nedir? Meyvelerdir. Çalışması, mesaisi, o ağaçların nazını, kahrını çekmesi hep meyve içindir. Meyveler oldu, meyvelere bakmazsa, meyvelerle ilgilenmezse, gelip işte kuşlar yese, hayvanlar işte o meyveleri zayi etse, hırsızlar çuvallara doldursa, kaçırsa. Bu hikmetsiz olur da. Yani sen niye bu kadar çalıştın, çabaladın denilir. Aynen onun gibi insandan akan bütün güzellikler, insanda takılan bütün meyveler, insanın işte hayırlı neticeleri, salih amelleri, bunların hepsi Allah'a aittir. Allah bunun için insana bakıyor. Bunun için insanı yaratmış. Bunun için insanın ihtiyacını görüyor. Bunun için kainatı insana muti ve musahhar yapmış. Öyleyse buna nefis sahip çıkamaz. Sahip çıkarak serkeşlik, başıbozukluk, baş kaldırma, isyan etme durumuna giremez. Evet. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri, neticeleri, gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak, başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini, teşekküratını başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin, fahırlenme. Salkımları ağaç kendi takmamış, başkası onlara takmış. Şimdi bu mağrur deyince gururlanmak, yani gururlanma sahibi, gurur sahibi demek. Bu gurur üzerinde birkaç cümleyle durmak lazım. Gurur nedir? Gurur, kibir, büyüklenme, böbürlenme, kendini üstün görme, kendisini övme manasına geliyor. Biliyorsunuz bu şeytani bir vasıf. Hazreti Adem yaratıldığında şeytanın ortaya koyduğu bir özellik. Peygamberlere, velilere, esnaf-ı izama, büyük zatlara baktığımızda bunu görmüyoruz. Onların karşısındaki cereyanlarda, firavunlarda, nemrutlarda bu kibir, gurur daha ziyade görülüyor. Mesela Resulullah Efendimiz'e baktığımızda Mekke'yi fethettiğinde şehre girerken bineğinin üstünde sanki rükuda Cenab-ı Hakk'a hamd ederek rükuda giriyor bineğin üstünde. O insanlara karşı kibirlenme edasıyla, gururlanarak, siz bana ne yaptınız, ben işte şimdi elime sizi geçirdim, tükürüğümle sizi boğacağım manasında bir duruş sergilemiyor. Hazreti Ömer bir defasında devesinde giderken bir zat, artık ne münasebetli olduğunu bilmiyorum, demiş ki ya Ömer, Allah'tan kork. Bunun üzerine Hazreti Ömer deveden inmiş, hemen secdeye kapanmış. Estağfurullah demiş, estağfurullah. Ömer de kim oluyor Allah'tan korkmasın. Gençlik rehberim mahkemesi vesilesiyle Sirkeci'deki büyük postane, o zaman mahkemeymiş, Bediüzzaman Hazretlerini oraya getiriyorlar. Tabii otelde kalmış, talebeleri getirmişler. Hasta, Hayrullah Lim diye bir abi, üniversite talebesi, koluna girmiş. O mahkemenin yolunda, işte mahkemeye doğru yürüyorlar. Kalabalık, iğne atsan yere düşmez. O derece. Üstad Hazretleri soruyor, diyor, Hayrullah bunlar kim? O da tabii çok heyecanlı. Diyor ki üstadım, bunlar sizi görmeye gelen üniversite nur talebeleri. Üniversite nur gençliği deyince üstad da demiş ki acayip. Evet, işte ben ne kadar insanı irşad etmişim. Beni nereden nereye sürdüler, ölsün gitsin diye dağların içinde bir köye sürdüler. Kasaba kasaba sürgün ettiler, zehirlediler. Envai çeşit zulümü, suikastı bana reva gördüler. Ama ben yine muzaffer oldum. İşte tablo. Değil mi? Dese doğru. Ama ya beni görmeye niye geliyorlar? Acayip. Bir de üstadımızın çok güzel bir ifadesi var. Hakikat çekirdeklerinde geçiyor. Diyor ki, insanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür. Yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür. Yani tekebbürdür. Şimdi sosyal hayatta diyor, görmek görünmek diye, görmek görünme mertebesi diye bir pencere var diyor. İçtimai hayatta, sosyal hayatta. Küçük adamlar oradan görünmek için zıplıyorlar. Kendini büyük göstermeye çalışıyorlar. Büyük adamlar da o derece, o mertebe, onların iltifat ettiği, rağbet ettiği bir makam olmadığı için, kâmeti kıymeti noktasından çok adi seviyede olduğu için, onlar da zaman zaman görünmek için böyle eğiliyorlar. Yani büyük adamlar tevazu sahibi, küçük adamlar da tekebbür sahibi oluyor. Dikkatinizi çekmiştir. Buğdayla dolu olan başaklar boynu bükük oluyor. Ama içi boş olanlar böyle kavak gibi dik oluyor. Buna mümasil Bir İrlanda atasözüymüş. Ben bir yerde rastlamıştım. Diyor ki, sana Müslüman bir ifadesi gibi ama. Başakların diyor en ağırı başını en aşağı eğer. Başakların en ağırı başını en aşağı eğer. Evet, tevazuyu ifade ediyor. Secde de zaten tevazu ve mahfiyetin sembolüdür. Bir şey daha ifade edeyim. Ecdadımızın evleri küçük yapması, camileri büyük yapmasını ihtisas sahibi kişiler şöyle izah ediyorlar. Diyorlar ki evlerin küçük olması tembelliğe alışma. Bak küçücük evin var, çalış. Camilerin büyük olması ise sen küçük bir insansın, haddini bil diye camileri büyük yapıyorlarmış. Evet, sen diyor üzüm ağacına benzersin, fakırlanma. Yani gururlu nefsim, iftihar etme kendinle. Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Üzüm ağacını incelediğimiz zaman kupkuru. Evet, bir iki parmak kalınlığında kupkuru. Ama ona takılan salkımlara baktığımız zaman şerbetli şurup tulumbacıkları diyor üstad. Bal var içinde. Nereden geliyor? Nasıl geliyor? Üzüm ağacı nasıl sahiplenecek? Kendisi kupkuru. Demek ki kendisinin mahareti değil, birisi ona takmış. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, ikramı. Yani ey nefsim sen de fakirlenme, gururlanma. Kendini o üzüm ağacı gibi bil. Üzerimizde görülen iyilikler, hayırlar, faziletler varsa Cenab-ı Hak ziyade etsin inşallah. Onlara sahip çıkma. Onlar senin değil. Allah ihsan etmiş, ikram etmiş, inam etmiş. Öyleyse gurur yerinde ne yapmamız gerekiyor? O nimetleri, o faziletleri, o kemalatı, o salih ameli bize nasip ettiği için, onda bizi muvaffak ettiği için Allah'a teşekkür etmek, Allah'a şükretmek gerekiyor. Elhamdülillah. Ayrı bir boyut, Nisa suresi 79. ayet. Ma esabeke min hasenetin femin Allah ve ma esabeke min seyyetin femin nefsik. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi nefsindendir. Cenab-ı Hak bize iyilik gönderiyor, kötülükleri kendimiz işliyoruz. Mesela elektrik düğmesine dokunduğumuzda burayı aydınlatmak bir iyilikse, evet, bu iyilik, iyiliğe biz sahip çıkamayız. Tek başımıza bizim maharetimiz, bizim fiilimiz değil. Biz düğmeye dokunduk, tamam, bir hissemiz var. Ama o düğmenin arkasında çalışan barajlar var, mühendisler var, bir elektrik tesisatı var, işçiler var, onların da hakkı var. Onun için biz burayı aydınlattık diyemeyiz ama karanlıkta kalmak bizim suistimalimiz, bizim kötü tercihimiz. Neden? Düğme orada dururken tembellik ettik, ihmal ettik, ışığı yakmadık. Veya adam kuyunun dibinde. Ona bir ip uzatılıyor. O da tutunuyor. Çeke çeke çeke işte bağa bahçeye çıkıyor neyse. O adam diyebilir mi ki ya bu benim kemalatım, benim faziletim. Kuyudan ben kurtuldum. Aynen onun gibi Allah da bize İslamiyet ipini uzatmış. Biz de manen bir nevi cennet mahiyetinde bir hayatı, manevi bir cennet mahiyetinde bir hayatı, o Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmekle, o hayırla, o faziletle buluyoruz. Şimdi diyebilir miyiz ki biz ulaştık. Ama kuyunun dibinde kalmak tercih etseydik tutmazdık ipi. Bazıları öyle. Esarettir, tutsaklıktır. Değil mi? Deyip tutmuyor. Namaz kılmıyor mesela. Manevi huzur, manevi saadet iklimine alacağı abdest ve namazla geçmeyi tercih etmiyor. O insanın kendi iradesine bağlı. Veya şöyle de bir örnek verebiliriz. Daha böyle net anlaşılsın diye bir örnek daha vereyim. İki rekat namaz kılacağız. Bunun maliyeti nedir diye sorulsa eşittir kainat. İki rekat namaz kılmamız için kainat fabrikasının çalışması gerekiyor. Güneş doğması lazım. Yeryüzü bu şekilde, intizamlı bir şekilde, deprem, felaket, musibet olmayacak sistemde bize musahhar olması lazım. Mevsimlerin değişmesi lazım. Galaksilerin, gezegenlerin o devir deveranını yapması lazım. Yeter mi? Bütün kainat çalışıyor. Yeter mi? Yetmez. Bizim de vücudumuzda sağlık, sıhhat, afiyet olması lazım. Aklımız olması lazım. Akıl olmasa namaz kılamayız. Kalbimizin çalışması lazım. Vücudumuzun saat gibi işlemesi lazım. Beynimizdeki küçük bir pıhtı bizim hayatla irtibatımızı söküp atabilir. Sağlıklı olmamız lazım. Yeter mi? Yetmiyor. İman lazım. Hidayet lazım. Peygamber gelmesi lazım bizim iki rekat namaz kılmamız için. Kur'an inmesi lazım bizim iki rekat namaz kılmamız için. Şimdi bu kadar sebeplerin hepsini yaratan, ihsan eden Allah, sadece namaz kılma noktasında meylimizi tahrik eden biz. Bu kadar az bir hisseyle Cenab-ı Hakk'ın binler hissesine sahip çıkamayız. Öyleyse sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin, fahırlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Evet, bizdeki bütün hayırlar, faziletler, güzellikler Allah'tandır. Fahırlenme, gururlanma. Ne yapacağız o zaman? Allah'a şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz, kulluk yapacağız. Üçüncü fıkra, sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. Yani sen diyor ey nefsim, diyelim ki dini hizmet mahiyetinde veya namaz kılma veya ilmi tahsil etme, hayırlı salih ameller de buna girer. Bu noktada kendini ön plana çıkarma. İnsanların alkışını, itibarını, teveccühünü kendine celbetmeye çalışma. Riyakarlık yapma. Dini hizmetlerde muvaffakiyetle alakalı, belki şeytan o yapılan hizmetlerden alacağımız semereleri, neticeleri zayi etmek için işte bu nevi yanlış yollara bizi sevk ettiğinde onu tam susturacak 18. sözde geçen güzel bir hakikat var. Diyor ki, hem deme ki halkın içinde ben intihab edildim, ben seçildim. Öyle ya, insanlara Allah'ı anlatıyorsam, ahireti anlatıyorsam, peygamberden bahsediyorsam ve insanlar da beni dinliyorsa ben seçilmiş olabilirim diye düşünme ey nefis. Bu meyveler benimle gösteriliyor. İşte şöyle kitaplar yazmışım, şöyle seminerler veriyorum, şöyle konferanslarda işte benim mikrofonum, masam var. Neyse deme. Demek bir meziyetim var deme. Niye? Hayır, haşa, bakın bizim bakış açımız nasıl olmalı? Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Bizde bir güzellik, bir hayır varsa biz muhtaç olduğumuz için bize verilmiş. Onu öyle bilirsek onu elimizden kaçırmayız, şükrüne eda ederiz. Allah'a çok şükrederiz. Örneğin mesela diyelim ki E5'te bir kaza olmuş. Ambulans geldi, işte böyle az bir durumu olan, ayakta olan, işte sıkıntılı olanları hemen toplamaz. Önce çok perişan olanları, başı kırılmış adamın veya komaya girmiş, onları götürür. O adam da demez ki ya ambulans benim için seferber oldu. İşte hemşireler, sağlık çalışanları, neyse hep benimle alakadar oluyor. Demek benim meziyetim var diyemez değil mi? En ağır hasta olduğu için en önce onlarla ilgilenmiş oluyorlar. Evet. Ey riyakâr nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnna Allahe le yu'eyyudu hazettin bir recülül facir. Manası şu, bu hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Muhakkak ki Allah bu dini facir bir adamla da teyit ve takviye eder. Kuzman diye bir zat varmış. Kısaca onu izah edeyim. Kafirlere karşı Müslümanlarla birlikte o da cihat ediyor güya. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki bunun niyeti cihat etmek değil. Bir zaman sonra yaralanıyor. Yaralandığında sahabeler geliyor, seni tebrik ediyoruz. Allah için sen şehit oluyorsun. İşte güzel bir makama ulaştın falan. O da diyor ki hayır diyor. Ben diyor sizinle Allah için, din için birlikte beraber savaşmadım. İşte Mekkeliler bizim hurma bahçelerine sahip çıkmasın, zarar vermesin diye. Öyle cevap veriyor. Sonra da bileklerini kesiyor, intihar ediyor. Peygamberimize bu haber verildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce de haberlerini getirdiğinde Kuzman ateştedir diyor. Vahiy bildirilmiş onun cehennemlik olduğu ama sebebini bilmiyor Resulullah. Öyle olduğunu işte intihar ederek öldüğünü ve cihat etmediğini de itiraf ettiği Peygamberimize söylenince Allahu Ekber ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ve tekrar Kuzman ateştedir diyor. İşte sen ey riyakar nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. Eğer sen gururlanırsan, kibirlenirsen, gururlanmak zaten manevi bir iflas. Onun yanında gururlanmak suretiyle insanların nazarını, teveccühünü kendine celbetmeye çalışman ayrı bir iflas, riyakarlık. Böyle olunca ne olur? İnsan nefsi tamamen batağa düşmüş olur. Manevi kirin içine düşmüş olur. Müzekka olmaz. İşte sen de müzekka olmadığın için kendini recülü facir bilmelisin. Peki recülü facirin durumu nedir? Durumu vahim. Kim gibi? Kuzman gibi. Evet. Bir de ayrı bir boyut var. Ona da kısaca değineyim. Keramet ve istidraç diye iki tabir geçiyor 9. mektupta. Keramet Allah'ın velilerinde, evliyada görülüyor daha ziyade. Yani harikulade hadiseler. Mesela işte yanına gelen kişinin kalbinden geçeni o henüz ifşa etmeden söyleyebiliyor kerametvari bir şekilde. Mesela bir örnek vereyim. Üstad Hazretlerine Sabri Arseven, Risale-i Nur'da çok geçer, Barla Laikası'nda Santral Sabri diye ziyarete gelecek. İşte Barla'ya geldiğinde gideyim bir ziyaret edeyim diyor. Bir de bir petek bal götürüyor hediye olarak yanında. Hem de giderken düşünüyor. Madem bu zat bir din alimidir, büyük bir zattır, ona bir sual sorayım diyor. Acaba sigara içiyormuş. Sigara içmek acaba caiz midir, değil midir falan diye aklından geçirmiş. Üstad Hazretleri geldiğinde Sabri abiye demiş ki, bu arılar demiş, arıların elinden bu balı siz nasıl alıyorsunuz? Kovandan bu peteği nasıl çıkartıyorsunuz? Arılar işte haşindir, çetindir onlardan balı almak falan. Demiş ki, hocam demiş, biz demiş tütsü yaparız, kovana duman tutarız. Duman tutunca da arılar gider, kovana alırız. Ha demiş, tıpkı sigara gibi. Nasıl? Duman içeri, sağlık, sıhhat dışarı. Şimdi bu sözünden sonra da artık ben bir sual sorayım mı, sigara caiz mi, değil mi diye sormamış. Bu bir nevi keramet, örnek olsun diye anlattım. Ama keramette şu husus var. evliyanın gösterdiği kerameti Allah'tan bilmesi, Allah'a şükretmesi. Bir de aynı şekilde harikulade bir hadise ama o istidraç oluyor. Nasıl? Nefsinden bilmesi. O görünen harika hadiseyi kendine, gururuna, enaniyetine hamletmesi. Bu da Allah'ın veli kullarında değil, evliyada değil, eşkıyada, yani manevi manada düşman, Allah'ın düşmanlarında oluyor. Peki Allah onlara niye veriyor? Ayrı bir konu ama. Allah onların azabını artırmak için o harikulade hadiseleri onlara veriyor. Ta ki daha çok enaniyet, daha çok kibir yapsın diye. Neden? Çünkü onlar Allah'a ileri derecede düşman oldukları için. Şimdi namaz, ibadet, ilim, keramet gibi görünse de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir ihsanı ahir zamanda zerre yıldız hükmündedir. Bu şeyler de bir yıldız gibi parlıyor, bu hasiyetler, bu özellikler. Keramet gibi adeta. Ama insan enaniyetine, nefsine, o ilmini, o ibadetini, o hizmetteki muvaffakiyetini kendisine isnat ederse o istidraç olma riski vartası var. O yüzden bu duruma nefis bizi sevk etmeye çalıştığında recul-ü facir olmaktan titremek lazım. Müzekka olmadığın için belki sen kendini o recul-ü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hılkat ve netice-i sanat bil, ucup ve riyadan kurtul. Evet, hizmetimizi, ibadetimizi, salih amellerimizi, yani bizim insan denilen, yani vücut denilen şu makina ile gösterdiğimiz maddi manevi ne varsa onları biz nasıl bileceğiz? Geçen nimetlerin şükrü bileceğiz. Özellikle ibadette şöyle bir cümlesi var 24. sözde, harika bir şekilde tarif etmiş. Ubudiyet mukaddeme-i mükafat-ı lahika değil, netice-i nimeti sabıkadır. Yaptığımız ibadetler, istikbalde ileride alacağımız bir ücret için değildir. Geçmişte bize verilen nimetlerin şükrünü eda etmek içindir. Şimdi biz her şeye şükrediyoruz. Allah kabul etsin. Elhamdülillah diyoruz da. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geçiyor. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Bize ihsan edilen nimetler saymakla bitiremiyor. Bitiremeyiz. Öyleyse biz onların şükrünü eda etmekten nihayetsiz derecede uzağız ve aciziz. Mesela örnek vereyim. Pankreasımızın insülin ürettiği için bugün Allah'a şükrettik mi? Bir şeker hastası olanların aklına gelmiştir belki de. Şeker hastası olmayanlar insülin nedir, pankreas ne iş yapar, değil mi? Haberi bile yoktur. Karaciğerimizin kandaki zararlı maddeleri süzdüğü için Allah'a şükrettik mi bugün? Aklımıza geldi mi acaba? Kalp diyor bilim adamları, insan ömrü ortalama yani. İnsan ömrü boyunca yaklaşık 2.7 milyar kez çarpar. Saatte 284 litreden fazla kan pompalar. Bunun için hiç şükrettik mi? Yüzümüzdeki kasların vazife yaptığı için şükrettik mi? Gülmek için o kasların vazife yapmasına ihtiyacımız var. Sinirlenmek, öfkelenmek, kaşımızı çatmak için de. Burada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Gülümsemek için 17 tane kas kullanıyormuşuz. Gülümsemek için. Kaş çatmak içinse 43 kas harekete geçiyormuş. Sinirlenmek daha sıkıntılı, daha çok kas çalışıyor. Yani sanki fıtri bir teşvik var tebessüme. Tebessüm sadakadır diyor Efendimiz. Evet, ibadetlerimizi geçen nimetlerin şükrü bilmeliyiz. Başka, vazife-i fıtrat, netice-i hılkat, vazife-i fıtrat, farize-i hılkat, netice-i sanat. Çok mükemmel tabii ifadeler. Fıtratımızın vazifesi, yaratılışımızın farz görevi, zorunlu, vacip, ya yani zorunlu, zimmetli yapmamız gereken şey. Mesela arı bal yapıyor. İnekten de süt akıyor. Onlara baktığımız zaman bir paye, bir rütbe istemiyorlar. Niye? Çünkü vazifesini yapıyor. Paye, rütbe versek de vermesek de adam umurunda değil. İşini görmeye devam ediyor. Biz de bal yapamayız belki. Süt de yapamıyoruz. Ama bal gibi lezzetli, süt gibi berrak bir ibadet, bir kulluk ortaya koyabiliriz. Eğer riya zehiriyle acılaştırmazsak veya kibir necasetiyle, gurur necasetiyle kirletmezsek o ibadetlerimizi. Dün bir yerde ders okurken şöyle bir sual sormuştum. Necaset deyince onu da aklıma geldi. Şimdi üzerimize bir necaset sıçrasa, diyelim kan. Üstümüzü değiştirmemiz lazım. O elbiseyle ne yapılmaz? Namaz kılınmaz. Namaz olmaz. Namazın farzlarından, necasetten temizlenmek. Peki kalbimizde necaset varsa, gurur, kibir, kalbin necaset. Onunla namaz olur mu? İbadet olur mu? Sa'd-ı Şirazi demiş ki, eğer tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa, yarın seccadeni cehenneme sererler. Evet, ibadet Allah rızası için değil de, gururlanmak, kibirlenmek, büyüklenmek, nefsine paye vermek için yaparsan, yaptığın ibadet seni nereye götürür? Bir de netice-i sanat dedi, onunla da ilgili birkaç şey söyleyelim. Yani insan denilen bu makineden, bu sanat eserinden mahsulat olarak ibadet çıkar. Bunun için sen gururlanma, bunun için kibirlenme. Allah seni zaten ibadet neticesini, semeresini verecek sistemde yaratmış. Mesela insan olmasaydık, yani hayvanlara baktığımızda örneğin, hangisi secde edebilir insan gibi? İnsanın alnı, değil mi? Adeta bir secde yapmak için özellikle kasıtlı yaratılmış. Dolayısıyla secde ettiğimiz için de gurur, kibirlenme olmaz. Belki secde edebildiğimiz için Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Araba, ihlas deyince araba örneğini veriyoruz bazen biz. Araba, ya otomobil yani. Son derece ihlaslı ve son derece vazifesini yapıyor. Ya sen 100 kilometre gittin, 300 kilometre gittin, hiç şikayet etmiyorsun desen hiç umrunda değil, yine gider. Veya kar, kış, fırtına, yağmur, ben çalışmam demiyor. Yürü deyince yürüyor, dur deyince duruyor. Aynen biz de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme noktasında bu manada olursak, Allah'ın emri mi, eyvallah, şeref paye, Cenab-ı Hakk'ın rızası, başka hiçbir şey değil. O zaman ucba, riyaya, şeytanın kurduğu bu tuzaklara düşmeyiz. Son cümle, Allah'a abd ve asker olmak diyor üstadımız. Öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Demek ki bu kelimelerle falan izah edilmez. Bu yaşanır. Cenab-ı Hak cümlemize bu manada bir hayatı, bu manada bir ibadeti, Allah'a abd ve asker olma şerefini nasip etsin. Mahrum etmesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salatu.